Ayrım 9.
Kaldırım çiğnemek, kaldırımları olan büyük bir kentte yaşamak, medeni olmak anlamında kullanılırdı. Kaldırım, medeniyetle özdeşti. Kaldırıma düşmekse, gene aynı medeniyet ölçüleriyle değer yitirmek anlamına gelirdi. Medeniyetle birlikte ölçüler de değişti. Altına bir araba çekmek yanında kaldırım çiğnemek, hayat yolunda yaya kalmak anlamına geliyor. Kaldırıma düşmekse öyle kötü değil artık. Toplu yaşamın büyük bölümü zaten kaldırımda geçiyor. Tabii doğru dürüst, delik deşik olmamış kaldırım bulunabilirse. Dağ kaldırmak, insan kaçırmak, kurtulmak, yataktan kaldırılmaksa özür dilemeyi gerektiren bir saygısızlıktı. Cenaze kaldırılır, hasta kaldırılmazdı. Belediye yasağı kısmen kaldırılmaz, zamanla unutulurdu. Öğretmene parmak kaldırılır, anneye el kaldırılmazdı. Küçükler akranlara kaş kaldırır ama büyüklere baş kaldırmazdı. Oysa hükümetler isterse cezaları, vergi ve resimleri kaldırırlardı. Günlük dilde kaldırımcı, kaldırım döşeyen usta, argo dilinde ise kaldırımcılık, yan kesicilik anlamına gelir. Kaldırım mühendisi işsiz güçsüz dolaşan, sokakları arşınlayan delikanlılar için kullanılır. Kaldırım yosması veya süpürgesi sokakta iş tutan hayat kadınları için küçültücü bir deyimdir. Osmanlı tarihinde kazan kaldırma sadrazamın değiştirilmesine yönelik bir yeniçeri ayaklanmasıydı. Kazanla birlikte ocağın da kaldırılmasıyla sonuçlandı. İzinlerin kaldırılması bir teyakkuz ya da alarm durumunu anlatır. Kaldırım asansörü çoktan seçmeli test sınavlarında sık sık rastlanan ithal malı sorudur. Ne bir göreni vardır ne de bileni. Kaldırım dilimizde ise böylesine renkli imgeler uyandıran, anlamlar taşıyan kaldırmak kökünden türetilmiştir. Önceleri ham yolları kaplamak anlamında kullanıldı. Arnavut kaldırımı iri yuvarlak taşlarla kaplı, ortası yüksek kenarları düşük bir tür yol yokuştu. Yağmurda ışıldar, üzerinde dans eder gibi taştan taşa sekerek yürünürdü. Sonra parke kaldırım modası çıktı. Fakat milli ruhumuz hesap kitap ve düzen isteyen sert tabiatlı granit taşlarıyla pek bağdaşamadı. O gün bugündür bir altyapı sorunumuz var. Devlet yapsın diyoruz ya ona pek de yardımcı olamıyoruz. Dünya aleme ayıp olmasın diye kısa ömürlü asfaltlarımızın iki yanına birer yaya kaldırımı döşüyoruz. Bozuk asfaltları sökeceğimize altyapı temel olarak kullandığımız için yollarımızı her yıl kaldırıyoruz. Tabii yollarla birlikte alçakta kalan yaya kaldırımlar da kaldırılıyor. Böylece yaya kaldırımlarımızın bordür taşlarıyla kaplamaları sürekli olarak yenileniyor. Bu yüzden Batı'nın tratuarı ülkemizde yeni bir ad kazandı. Tretuar ya da hatta tire duvar oldu. Tire duvar, tire tire ipliği gibi. Öylesine nazlı narin bir nesne ki her kullanıştan sonra yenilenmesi gerekiyor. Yenilenmeyince de küsüyor, sünüyor. Eski İstanbul'un ünlü bir yüksek kaldırımı vardı ki tünel kayışı koptuğu ya da tramvay bandajı bulunmadığı dönemlerde Galata'dan Beyoğlu'na yaya çıkışı sağlanırdı. Beyoğlu'na çıkılırdı ya Galata'ya pek inilmezdi. Sanırım Beyoğlu'nun parke kaldırımları Galata'dan daha bir düzenliydi. Pera'ya da parke kaldırım yakışırdı. Şimdilerde yaya kaldırımlarının çoğu yükseltildi. Motorlu araçlar bir yolunu bulup yüksek kaldırımlara çıkıyor ama çocuklar, hastalar, yaşlılar ve sakatlar kolayca çıkamıyor. Oysa yüksek kaldırımların göze görünmeyen bir yararı var. Yollar her asfaltlandığında, yükseltildiğinde kaldırımları bir dönem kaldırmak gerekmeyecek. Geleceğin arkeologları uzun uzun araştıracaklar ama o son asfalta tekabül eden yaya kaldırımı bulamayacaklar. Neyse ki bir üst katmanda asfalt ile kaldırımın birdir bir oyunu gene devam edecek. Tarihleme böylece eski rayına oturacak. Tarihçiler belki de çağımıza asfalt çağı adını verecekler ama höyüklerimiz yapı taş toprak olarak kalacaktır. Çünkü şehir kaldırımlarımızın ulusal kaplama malzemesi sel sularının taşıdığı tarihi çamurdur. Selin kumu nereye gider bilemiyoruz ama çamuru kaldırımlarda birikiyor. Sel kanallarından çıkarılan çamurlarda ziyan olmasın diye kaldırımlara seriliyor. Kaldırımlarımızın çok iyi mühendislere ihtiyacı varken işsiz güçsüz aylaklara neden kaldırım mühendisi dendiğini anlamak zor değil. Yol mühendislerimiz işlerini ya hiç yapmıyorlar ya da öylesine özensiz çalışıyorlar ki kaldırımlarımızı açık bir şantiye olmaktan kurtaramıyoruz. İnşaat şantiyeleri kaldırım altında ve üstünde kurulunca bordür taşının kaç santimetre ya da metre yükseltildiği sorusu önemini hepten yitiriyor. Kaldırımı hangi boy ve renkte karolarla kaplarsanız kaplayınız, kaldırımlarımız ilk yağmurda bir çamur banyosuna gömülüyor. Ne renk kalıyor ne karo. Topraktan gelen toprağa dönüyor kitaplarda yazıldığı gibi. Yaya kaldırımlarının asıl rakibi kentlerimize medeniyet getirmekle görevli belediyeler ve onlara bağlı teknik hizmetlerdir. Mahalle çeşmesinin musluğuna tıkaç takıldığından bu yana sucular kaldırımları kazar, boru döşer ve kaldırım üzerine yuvarlak demirden bir plaket rozet koyar. Belediye Sular İdaresi. Bu rozet bir sonraki kaldırım ameliyatında yere doldurulamayacak olan çukurdur. Kullanılmış suları denizlere ve derelere akıtan büzler de kaldırım altına döşendiği için temiz su ile pis su birbirine karışır durur ve bu karışım toplumumuza ömür boyu sürecek hastalık ve bağışıklıklar kazandırır. Sucuların ya da lağımcıların işi bitince hava gazcılar başlarlar kazmaya. Doğal gazcıları henüz görmedik. Kanaldaki topraklar sıkışmadan kazmak daha kolay olduğundan doğrusu da budur. Arkadan elektrikçiler ve telefoncular gelir. Ancak henüz yüksek teknolojiye geçmedikleri ve havada çalıştıkları için kaldırımlarımızı en az bozanlar onlardır. Her kazan toprağın artanını açtığı kanalın ya da bacanın yanına yığar. Her metre küp kazıdan 3 metre toprak çıkar, biri doldurulur, ikisi artar. Mevsim yağmurları bu çağdaş höyükleri eritip temizlemeye çalışır. Kaldırım yüzeyi yürünebilecek düzeye gelince de belediyelerin onarım ekipleri başlar çalışmaya. Yaraları kapatmak için önce eşer deşerler ve tabii toprağın ilk yağmurda, ilk su patlamasında, çöp kamyonunun ilk geri manevrasında kaldırım dolgusu çöker. Çöküntüler küçük göletlere dönüşür. Gece karanlığında ya da gündüz aydınlığında bu küçük fakat derin gölcüklere düşenlerden boğulan vatandaşlar bulvar dergilerinde manşete geçerler. Kaldırımların yüksek teknolojiden çektiğini, duvardan duvara döşenmiş hiçbir halı çamurlu ayakkabılardan çekmemiştir. Bilimsel bir araştırma, konut maliyeti ile kaldırım standardının ters orantı olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Lüks konutun kaldırımı külüstürdür oluyor. Kaloriferlerimizin dumansız kömürüyle cürufu kaldırıma dökülür. Oradan el arabasıyla taşınır, gül tarhının yanından arka bahçeye. Sert linyit ile şömine odunu da kaldırımda kırılır. Halılarımızın tozu, soframızın örtüsü kaldırıma silkelenir. Su damacanası, çöp bidonu, süt kasası, palamut tablası yaya kaldırımda sergilenir. 2 Mart bir oyunluk tavla şampiyonası kaldırımda oynanır. Kedi ve köpeklerin günlük ihtiyaçları kaldırımda karşılanır. Aşından aşkına yaya kaldırımda her şeyin bir sırası ve yuvası vardır. Ne ki kaldırımdan yayalara yer yoktur. Kentli kişi ayakkabısını boyatabilir ama kaldırımda yürüyemez. Evden markete gidinceye kadar 3 tane çöp bidonu, 2 portakal kasası, mal dağıtan, şişe toplayan bir servis kamyoneti, yatmış bir trafik işareti, bir seyyar köfteci ocağı, tek kale futbol hakemi, araba yıkayan komşular, hat bağlayan peteteciler, kıvırcık ıslatan manav çırağı, çimento demir boşaltan şantiye kamyonu ile burun buruna gelmiyorsanız ya kentte yaşamıyorsunuz ya da kaldırımda yürümüyorsunuz. Yani trafik yasamızın motorlu araçlara tahsis etmiş bulunduğu yolu kullanıyor, açıkça kuralları çiğniyorsunuz demektir. Klaksonda ya da kornada olsun kulağınız, sesi duyduğunuzda kaçacak hazır bir yeriniz yoksa hemen oracıkta bir matador gibi kahramanca ölebilirsiniz. Boynuzdan kurtulanlarsa zifostan kurtulamazlar, sürücüler haklıdır. Çünkü yol ve geçiş hakkı yayaların değil otolarındır. Korna çalıp ışık yakarak, gaza basarak geçiş üstünlüğünü kendinde sanan yayaları kovalarlar. Trafik görevlileri bu modern maça seyirci kalır. Kaldırım sorunumuz aslında ciddi ama umutsuz değildir. Otomobil sanayimiz her yıl artan üretimi ve plaka sayısıyla kaldırım sorunumuzu çözmek için büyük çabalar gerekiyor. Garajlarda ve parklarda yer bulamayan oto sürücüleri özel ve servis araçlarını kaldırımlar üstüne park etmeye başladılar. Bu dahiyane buluş büyük bir hızla bütün vatan sathına yayılıyor. Otolar memnun, delinip deşilmedikleri için yayalar mutlu, kaldırım düzeniyle köşe kapmaca oynamaktan kurtuldukları için. Batı uygarlığına dolmuştan sonraki ikinci katkımız yeni trafik düzeni olacak. Otolar yanlardaki yüksek kaldırımlarda, yayalar düşük kaldırımda yer alacak. Yayalar esasen kaldırımdan yürüyemediklerine, otolara da yol kalmadığına göre son derece akılcı bir çözüm. Modern otoyollar gibi gidiş geliş ayrılmış, yaya yolu ortada toplanmış bir trafik düzeni. Ancak yeni düzeni yasalaştırmadan önce geleneksel olarak yaya kaldırımının altında ve üstünde yer alan şehir hayatını salı ve cumartesi pazarlarında olduğu gibi sokağın ortasına kaydırmak gerekebilir. Ayrıca bu ulusal keşfimizi Uluslararası İcatlar Bürosu'na tescil ettirip beraatını almadan önce yaya kaldırımı altındaki tesis ve tesisat hatlarının da yol ortasına taşınması gerekebilir. Bu proje şikayet edip durduğumuz trafik akışını da hızlandıracak, tıkanmaları önleyecek, akaryakıt tüketimini %87.6 oranında azaltacaktır. Projenin tek bir püf noktası vardır. Başarılı olması için kaldırım altından geçen eski tesisatın yol altından kaldırılması gerekmektedir. Halkımız çukurlar, göletler, kanallar ve kalaslar üzerinde yürümeye alışık olduğu halde motorlu araçlar o biçim kaldırımlar üzerinde sürülemezler. Zaman, emek ve para tasarrufu açısından zaten ekonomik ömrünü tamamlamış olan tesisatların olduğu gibi terk edilerek Dünya Bankası'ndan veya Avrupa İskan Fonu'ndan sağlanacak kısa vadeli uzun faizli proje kredisi ile şehirlerimizin teknik altyapısının yenilenebileceği iki yaya kaldırım arasındaki bu yeni düzene ana yol veya yeni kaldırım adı verilmesi önerisi üzerine durulabilir. Burada latife ile karışık önerilen çözüm umut vericidir. Umarız ciddiye alınır. Şehir 11-8-12-1987. Laiklik ve layıklık. Laiklik yorumları üzerine. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laiktir demekle laik olunmuyor. Devlet, millet, halk, cumhuriyet, inkılap, hatta devrim, iyi de laik, laiklik nereden ne anlama geliyor? İşte bu konuda Meriç'in sözüne ettiği yorumlara bir yenisi, belki de 72.sini eklemek istiyorum. Meriç Karacaovalı'nın Yorum ve Laiklik Denemesi, Cumhuriyet 2 Mart 1991 ile Veli Dedeoğlu'nun Laiklik ve Devlet başlıklı pazar söyleşisi, Cumhuriyet 3 Mart 1991, güncelliğini yitirmeyen tartışmaya yeni ufuklar açtı. Filozof Dilthey'in yorum bilim tanımından yola çıkan Karacaovalı, dini inanç ile akılcı düşüncenin 70 türlü yorumu yapılsa bile son çözümün laiklikte bulunacağını önerdi. Devlet ve laiklik olgularının sentezini laik devlette bulan Veli Dedeoğlu ise yurttaşlık yasasının unutulmaz sözcüsü Mahmut Esat Bozkurt gibi din ile devlet işlerini ayırmanın kaçınılmazlığını gösterdi. Laiklik forumları Türkiye'deki yorum kanseri ya da konserine son verecek mi bilmiyorum. Ancak tanık olduğumuz olaylar beni Umberto Eco'nun yorum çılgınlığına katılmaya çağırıyor, zorluyor. Hak yolu, şeytan yolu. Tarihin akışını tıpkı Orta Çağ filozofu Augustinus gibi Tanrı Devleti ile Dünya Devleti'nin bitmeyen savaşımı olarak gören Cuma vaizi, insanın önünde iki yol uzanır. Hak yolu Allah'ın yoludur, şeytanın yolu ise kadından geçer diye sesleniyordu cami avlusunda bekleyen hanımlara. Kadını insandan ayırıp şeytanlaştıran vaize açık bir tepki gelmedi. Laiklik sorunlarımız karşısında işçi sendikalarımızın neden bir tavır almadığı yolundaki eleştiriyi profesyonel sendikacı açık yüreklikle şöyle yanıtladı. Laikliğin anlamını bir kavrasak elbet tavır koyacağız. Ne ki bilemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laiktir demekle laik olunmuyor. Devlet, millet, halk, cumhuriyet, inkılap, hatta devrim iyi de laik, laiklik nereden ne anlama geliyor? İşte bu konuda Meriç'in sözüne ettiği yorumlara bir yenisi, belki de 72.sini eklemek istiyorum. laikos'un antik kökeni. Türkçe sözlükler kavramın Fransızca laik ya da laik'ten geldiğinde birleşiyor. Fransızlar Latince laikus'tan, Romalılar ise Grekçe laikos'tan almışlar. Tarihçe orada bitmiyor, başlıyor. Antik kentte 5 sınıf halk varmış. Sırasıyla 1 aristos, varlıklı soylular, eşraf. 2 klerikos, ruhban sınıfı, rahipler. 3 demos, orta sınıf, sanatkarlar. 4 yorgos, rençberler, köylüler. 5 laikos, esirler, köleler ve kadınlar. Aristos yönetimine aristokrasi, demos yönetimine demokrasi adı verilmesi de bu sınıflardan geliyor. Bilge Solon, ünlü yasaları ile bu iki sınıfın süre gelen kavgasının önlemeye, toplumsal barışı sağlamaya çalışmış. Klerikos, rahipler, iktidarı ele geçirenleri tanrılar adına kutsamış. Yorgos, köylüler, iktidar savaşına seyirci kalmayı yeğlemiş. Vatandaş sayılmayan laikos ise iktidara aday bile olamamış. Yunan kent demokrasisi tabandaki çoğunluğu değil de tepedeki azınlığa bağlamış yazgısını. Teokrasi ve devrim. Roma'da vatandaşlık yalnız erkeklere özgü bir statü hak imiş. Vatandaş erkekler esirlerle kölelere ara sıra özgürlük bağışlamışlar ama vatandaşlık haklarını kadınlarıyla paylaşmamışlar. Orta Çağ Hristiyan Kilisesi taç giydirdiği krallara Rex Christianis Sumus, Hristiyanların en Hristiyanı unvanını vermiş. Karşılığında siyasal iktidar ile ülkenin mal mülk varlığına ortak olmuş. Dinsel baskıdan kaçan Protestan Fransızlar çoğulculuğu savunarak laiklik hareketini başlatmışlar. Hollanda'ya sığınan Fransız beyle, son kral son papazın kuşağıyla asılmadıkça yeryüzünde barış huzur olamaz sözüyle tarihe geçe sığmış 1680'ler, devrime katılan Fransız burjuva sınıfı demos, karşısında kralcı aristokratlarla güçlü klerikos kilisesinin kutsal ittifakını bulmuş. Köylüler devrime katılmadığı için geriye bağları çıplak, yoksullarla kadınlar kalmış. Aristokrat-teokrat ittifakına karşı demokrat-laik cephe işte bu koşullar altında kurulmuş. Devrimi destekleyecek laiklere vatandaşlık vaat edilmiş. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi bu sözleşmeye tanıklık etmiş. Bütün insanlar özgür doğar ve özgür yaşar. Yalnız varlıklı erkekler ve sınıflar değil. Yaklaşık 200 yıl süren devrimci harekete Katolik Kilisesi'nin direnmesi laiklerin adına dinsize, sanına din düşmanına çıkarmış. Devrim çocuklarının başını yiyen giyotine hiç yoktan madam dememişler. Laikler bu devrimle vatandaş ve insan olmuşlar. Ancak savaş hiç bitmemiş. Tüzel güvenceye 1905'te kavuşan devrimci hareket General de Gaulle'ün tarih bilincinde yaşamış. Dindar generalin anılarında anılarını yazan devlet adamları için kim bilir ne değerli gerçekler saklıdır. Sonuç, laiklik sekülerizm değil. Dinde reform yapamayan Katolik Fransızlar, demokrasi, çeşitlilik, çoğulculuk ve özgürlük sorununu laiklik ilkesiyle çözdüler. Kuzeyli Protestanlarsa aynı akıma Latince secula'dan, çağ çağdaşlık, sekülerizm adını verdiler. Ne var ki tarihsel açıdan laisizm ile sekülerizm özdeş değildi. Laikçilik katılıp bütünleşmeyi, sekülerizm ise bölünüp ayrılmayı öngörür. Aynı amaca yönelik iki ayrı strateji Türk devrimi sözcüğü Fransızlardan, yorumu Kara Kuzey Avrupa hukukundan almış. İslam dini reformu kabul etmediğine göre başka çaresi de yokmuş. Laikliği din ve vicdan özgürlüğü olarak anlamak, yerleştirmek isteyen çevrelerin kadına hayır demekle içine düştükleri çağ dışı yanılgının ancak laik bir eğitimle düzelebileceğini sanıyorum. %99'u Müslüman olan halkımız böyle istiyor tekerlemesi, ülkemizi çağdaş uygarlığa değil çağ dışı karanlıklara sürükleyebilir. Aydınlanma çağının insanlığa kalıtı, mirası olan laiklik, yüreğimizin ateşi, yolumuzun ışığı, geleceğimizin güvencesidir. Kuşkusuz çok yazıldı, çizildi, tartışıldı, tartışılacak ama Veli Dedeoğlu haklı. Öyle sorunlar ki bunlar nedenli yinelense yeridir. kadınlarımızla aynı eğitimi alıp, aynı iş yerlerinde çalışıp, aynı yaşamı, özgürlük ve sorumlulukları paylaştığımızda, ancak laiklik sözcüğünün tam Türkçesini bulmuş, anlamını içimize sindirmiş olacağız. Cumhuriyet, olaylar ve görüşler. 11 Mayıs 1993. Laiklik, şeriatçılık çatışması. Kutuplaşmaya ve giderek çatışmaya yönelen ikiliklerin kalıcı çözümü zorlanmış birliklerde değil, gönüllü, hoşgörülü çeşitliliklerdedir. Halkın sesi hakkın sesidir. Ona kulak verelim. Birant ile Dündar'ın Çapraz Ateş, Show TV 11 Mart 1994 programında uzlaşma bekleyenler düş kırıklığına uğradı. Giysilerin simgesel dilinden yola koyulan tartışma giderek laiklik-şeriatçılık çatışmasına dönüştü. Uzlaşmaya hazırım diyen sözcüler ötekini dinlemedi, diyalog kurulamadı. Tartışmayı izleyenler uzlaşmazlığın büyüyen boyutlarını görmekle birlikte umutsuzluğa kapılmadı. Demokrasilerde tükenmeyen çareler bu koşullar altında nasıl bulunabilir? Bilinçli ya da bilinç altında soruna çözüm yolunu gösterecek kurtarıcıyı ya da mucizeyi bekler olduk. Programa katılan tartışmacıların da kabul ettiği gibi sorun kıyafet, çarşaf, örtü, örtünmek değil, ideolojiktir. Çapraz ateş altından tüten dumanın kaynağını bulmaya, özüne inmeye çalışıyorum. Karşıtlık ve karşılıklılık. İnsan insan ve insan toplum ilişkilerinin kaynağında bir karşıtlık, ötekilerine karşı ben biz ve iki karşılıklılık, reciprocity ilkeleri yatmaktadır. Birbiriyle çelişik gibi görünen bu iki ilke toplumun değer, tutum ve davranışlarına göre karşıt da olabilir, yöndeş de. Kendi kimliğini ötekilere karşı algılayan dünya görüşü savaşa da yönelebilir, barışa da. Gerçi karşıtlık mutlaka düşmanlık değildir ama dünya aynasında olup bitenlere dostça ya da düşmanca bakan kişiler aynada kendi imgelerini görürler. Siyaset, din ve inanç dünyaları bu evrensel kuralın dışında kalamamıştır. Tanrılı tanrısız, peygamberli peygambersiz, kitaplı kitapsız hemen bütün dinlerin ahlak ve hukuk düzenlerinin özünde aynı karşılıklılık ilkesi bulunur. Öteki sana nasıl davransın istiyorsan sen de öyle davran ötekine. İnsanoğlu bu gerçeği bilir, öğütler ama yerine getirmekte güçlük çeker. Tarih boyunca tek bir şair çıkıp ben ötekiyim diyebilmiştir. Çoğunluk ötekilerin kendisini anlamadığı, kendisine karşı olduğu gerekçesiyle karşıtlığı yeğler, birliği ikiliye, dostluğu düşmanlığa dönüştürür. Taraflardan birinin bu yolu seçmesi karşılıklılığa, karşıtlığa çevirmeye yeter. Onun için dilimizden düşmeyen barış sağlanamaz, barış dönemleri uzun ömürlü olamaz. Karşıtlık çatışmayı çağırdığı halde karşılıklılık iki değerli, kararsız bir durumdur. Uzlaşmaya da gider, çatışmaya da. Sonucu töreler, kişiler değil, toplumun ya da kültürün tarih ve bilinç düzeyi yapısı belirler.